Ayrım 2.
3. Bölüm. Ben. Mutluluk anlarımda çocukluğum bunlarla dop doludur. Kendi varlığımı değil, dünyanın iyi, güzel, hoş, güneşli olduğunu hissederdim. Sevmediğim bir yemek, kötü bir tat, elime batan bir iğne, bebekken kaçmayayım diye kapatıldığım tahta kafesin, nedense park derlerdi, tahtalarını öfkeyle dişlemek ya da en korkunç çocukluk anılarımdan birinde olduğu gibi parmağımı amcamın arabasının kapısına sıkıştırıp saatlerce ağlamak, röntgen çeken bir doktora korkulu bir ziyaret, kendi benimi değil kaçınılması gereken bir kötülük ve acı fikrini öğretirdi bana. Ama kendi bilincimin gidiş gelişleri, hayalleri, gerginlikleri arasında kendim olduğum, bir benim olduğum duygusu da bir suçluluk duygusu gibi ağır ağır içime işlerdi. Benden 2 yaş büyük ağabeyim okula başladığı için 4 ile 6 yaşlarım arasında onunla kurduğumuz arkadaşlık ve beraberlik duygusundan uzak kaldım. Onun gücünden, rekabet duygusundan kaçabildiğim ve pamuk apartmanı ve annemin şefkati ve ilgisi günün uzun bir kısmında bütünüyle bana kaldığı için kendimi daha iyi hissettiğim bu 2 okul yılında hem yalnız kalmayı keşfettim hem de hiç unutmadığım ilk sarsıcı anılarımı biriktirdim. Ağabeyimin alıp okuduğu resimli romanların konuşma balonlarını önce ona okutur, sonra o okuldayken açıp ondan dinlediklerimi hatırlayarak kendim okurdum. Öğle uykusu için beni yatağıma yatırdıkları ama hemen uyumayıp Tombix dergisinin sayfalarına baktığım tatlı ve sıcak bir öğle üstü, çükümün, annemin bibi dediği şey sertleştiğini fark ettim. Yarı çıplak bir kızıl derili resmine bakarken olmuştu bu. Belinde ipince bir ipten başka bir şey olmayan kızıl derilinin bibisini gizlemek için kasıklarından aşağıya bir bayrak gibi düzgün bir bez parçası sarkıyordu. Bezin ortasına da bir yuvarlak çizilmişti. Başka bir gün gene öğle uykusu için pijamalarım giydirilmiş olarak yorganın altında uzanmış, kendimi bildim bileli benim olan ayımla konuşurken gene aynı sertleşmeyi hissettim. Sihrini anlayamadığım bu hoş ama başkalarının görmesini istemediğim değişiklik tam o sırada ayıya "Ben seni yiyeceğim" dediğim için gerçekleşmişti. Başka zamanlarda da çok da fazla bir bağlılık hissetmediğim ayıcığımı tutup aynı kelimelerle tehdit ettiğimde bu tuhaf sertleşme gene oldu. "Ben seni yiyeceğim" sözünü en çok annemin anlattığı masalların korkulu anlarında işitmiştim. Klasik İran edebiyatında şeytanların, cinlerin kardeşi olan ve 400 yıl önce hokkalarla kısa boylu, kuyruklu, korkunç ucubeler gibi resmedildiklerini yıllar sonra fark edeceğim divler, Farsçadan İstanbul Türkçesine ve masallarına geçerken devleşmişti. Bir devin ne olduğuna ilişkin fikrimi Dede Korkut masallarından yapılmış bir küçük seçmeni kapağından edinmiştim. Burada tıpkı Kızılderililer gibi yarı çıplak, güçlü ve biraz da itici bir ucube sanki bütün dünyaya hükmediyordu. "Ben seni yiyeceğim" sözü annemden dinlediğim masallarda yiyip yutmak kadar öldürmek, yok etmek anlamına da geliyordu. Aynı yıllarda amcam küçük bir projeksiyon makinesi almış ve Nişantaşı'ndaki bir fotoğrafçı dükkanından 10-12 dakikalık kısa filmler, Charlot, Walt Disney, Laurel ve Hardy gibi kiralayarak bayramlarda, yılbaşlarında şöminenin üzerindeki beyaz duvarda dedem ve babaannemin fotoğrafları törenle indirilirdi, bütün aile kalabalığına göstermeye başlamıştı. Amcamın demirbaş küçük film koleksiyonundaki bir kısa Walt Disney filmi ise benim yüzümden 2 kereden fazla gösterilmedi. Bu filmde geri zekalı, ağır ve bir apartman büyüklüğündeki ilkel dev, küçük Mickey fareyi kovalıyor, farecik kuyunun dibine saklanıyor, dev kuyuyu bir hamlede topraktan koparıp bir bardak su gibi içince küçük farecik devin ağzının içine düşüyordu ki Orhan bütün gücüyle ağlamaya başlıyordu. Goya'nın Prado Müzesi'ndeki bir devin yerden kapıp ağzına aldığı küçük adam resmi olarak gördüğüm Satürn çocuklarından birini yerken adlı resmi beni hala korkutur. Bir öğleüstü uyku saatimde gene ayıcığımı tehdit eder ve bir yandan da ona tuhaf bir şefkat beslerken birden kapı açıldı ve babam donum inmiş, bibim sertleşmiş olarak beni bir an gördü. Kapı açıldığından biraz daha yavaşça ama o zaman bile hissettiğim bir saygıyla kapandı. Oysa öğle tatillerinde eve gelip yemek yiyip biraz kestirdikten sonra babam işe gitmeden içeri girip beni öperdi. Yanlış bir şey yaptığım, daha kötüsü bunu haz için yaptığım duygusu yavaş yavaş haz fikrini de kenarından zehirleyerek içime işliyordu. Bir başka seferinde annemle babamın bitip tükenmeyen kavgalarının birinden sonra annem evi terk edince eve getirilen dadı küvette beni yıkarken gene aynı şey geldi başıma. Kadının şefkatten uzak bir sesle benim köpekler gibi olduğumu söylediğini hatırlıyorum. Ama bana haz veren şey su, yıkanmak, sıcaklık gibi şeylerdi. Bütün bu deneyimlerimi irkiltici, utandırıcı yapan şey gövdemin bu tepkisini denetleyemeyişim değildi yalnızca. Daha kötüsü sertleşme denen şeyin yalnızca benim başıma gelen bir tuhaflık olduğunu sanıyordum. Ancak 6-7 yıl sonra ortaokulda kızlarla erkeklerin ayrı olduğu bir sınıfa düştüğümde benimki kalktı türünden çocuk sohbetlerine kulak verdiğimde sertleşmenin yalnız bana özgü bir şey olmadığını anladım. Sertleşmenin ve kötülüğün yalnızca bana özgü olduğu korkusundan içimdeki kötülüğü saklamam gerektiği sonucunu çıkardım. Bu da bana kimsenin erişemeyeceği dışa kapalı bir ikinci dünyada yaşama alışkanlığını kazandırdı. Çok da sık olmayan sertleşmenin dışında içimdeki kötülüğün asıl kaynağının uygunsuz hayaller kurmak olduğunu hissediyor, müze dairelerin odalarında yaşarken çoğu zaman düpedüz sıkıntıdan başka bir yerde yaşadığımı, başka biri olduğumu düşünüyordum. Kafamın içinde bir sır gibi sakladığım bu ikinci dünyaya kaçmak çok kolay bir şeydi. Babaannemin salonunda otururken mesela bir denizaltıda olduğumu düşlemeye başlayıverirdim. O günlerde hayatımda ilk defa sinemaya götürülmüş, denizler altında 20 bin fersah adıyla sessizlikleri beni korkutan bir Jules Verne uyarlamasını Beyoğlu'nda toz kokulu saray sinemasında seyretmiştim. Siyah beyaz filmin yarı karanlık sahneleri, kameranın bir türlü dışına çıkamadığı gölgeli iç mekanları zaten bizim evi hatırlatıyordu. Daha alt yazıları okuyamadığım için pek çok şeyi kaçırmıştım ama ağabeyimin resimli romanlarını da böyle okumuyor muydum? Çıkaramadığım yerleri hayal gücümle uydurmak çok kolaydı. Benim için kitap okurken hala önemli olan anlamaktan çok okuduğum şeye uygun düşler kurmaktır. Kendimin de bir ucundan seçerek ve bilinçle bir rüyaya girer gibi ayarladığım bu düşler, sertleşme gibi benim elimde olmayan uzantılar değil, benim kolaylıkla denetleyebildiğim alemlerdi. Büyük avizenin altındaki tablası geniş, sedef kakmalı, oymalı masayı neredeyse barok diyebileceğim işleme ve süslerini hayal gücümle bir anda siler ve orasının okuduğum resimli romandaki büyük bir dağ olduğunu hayal eder, tıpkı bu büyük ve tuhaf dağ gibi orada da ayrı bir medeniyet olduğunu düşlerdim. Derken odadaki bütün eşyaları birer dağ gibi görür, aralarında uçan bir tayyare olur, hızlanırdım. "Bacaklarını sallam öyle, başım dönüyor," derdi karşımda oturan babaannem. Sallamazdım ama hayalimdeki tayyare babaannemin elindeki gelincik sigarasının ciğerlerine çekmeden salıverdiği dumanına dalıp kaybolur, bakışım halılardaki biçimler arasında bundan önce teşhis ve keşfettiğim çeşit çeşit tavşanlar, yapraklar, yılanlar ve aslanlar içindeki ormana bir girer, oradan resimli romanlardan çıkma bir maceraya dalar, bir yangın çıkartır, birkaç kişiyi öldürür, ata biner, ağabeyimin bilyalarını o okuldayken nasıl dağıttığımı hatırlar, aklımın bir köşesi apartmanın seslerini açık olduğu için kapıcı İsmail'in bizim kata gittiğini asansörün kapısının çarpışından anlar derken yarı çıplak kızıl deliller arasında yeni bir maceraya sürüklenirdim. Evleri yakmaktan, yanan evin içindeki insanlara kurşun yağdırmaktan ya da yanan evin içindeyken bir tünel kazıp kurtulduğumu düşünmekten, sigara kokan tül perde ile pencere camı arasına sıkıştırdığım bir sineği yavaş yavaş ezip öldürmekten, can çekişen sinek kaloriferin üzerindeki delikli tahtaya düşerken onun cezasını bulan bir haydut olduğunu düşlemekten hoşlanırdım. 45 yaşıma kadar uykuyla uyanıklık arasındaki o tatlı bölgede bunu düşünmenin bana iyi geleceğini bildiğim için hep birilerini öldürdüm. Bir kısmı yakın akraba, hatta ağabeyim gibi iyice yakın kişiler, bir kısmı siyasetçi, edebiyatçı, bir kısmı esnaf, çoğu da zaten hayali bu kişilerden özür dilerim. Kedileri aşkla, dostlukla sevip bir inançsızlık, umutsuzluk ve boşluk anında kimse görmeden onlara bir tane çakıp güldüğüm, sonra utandığım, içimin kediye şefkatle dolduğu da çok oldu. 25 yıl sonra askerdeyken, öğle yemeğinden sonra bütün bölük sigara içip dedikodu ederken, sandalyelere oturan ve uzaktan hepsi birbirine benzeyen 750 erin hepsinin kafasının boyunlarından kopuk olduğunu, kanlı yemek borularının, sigara dumanının tatlı ve saydam bir maviye boyadığı büyük kantinde yavaş yavaş sallandıklarını hayal ederdim ki, "Bacaklarını sallama oğlum, yeter ben yoruldum," derdi asker arkadaşlardan biri. Çocukken tıpkı sertleşme gibi sır olarak sakladığım, sakladıkça da zararsızlığına inandığım bu ikinci dünyanın varlığından bir tek babam haberdarmış gibi gözükürdü. Bir öfke ve heyecan anında tek gözünü kopardığım ya da karnındaki delikten biraz daha saman çekip zayıflattığım ayıcığımı düşünürken ya da aşırı sevgi ve heyecandan iki kere kırdığım için üçüncü kere alınan bir oyuncağı, kafasındaki düğmeye bir vurunca tekme atan parmak büyüklüğündeki futbolcu, üçüncü kere kırdıktan sonra yaralı gövdesini sakladığım yerde belki can çekiştiğini hayal ederken ya da bizim kattaki hizmetçi Esma Hanım'ın Allah'tan söz ederkenki inancıyla bitişikteki damda gezindiklerini iddia ettiği sansarları korka korka düşünürken birden babam, "Aklında ne var? Söyle, sana 25 kuruş derdi. Aklımdakini söylemenin ya da biraz değiştirip söylemenin ya da bir yalan atmanın kararsızlığıyla ben sessiz kalınca gülümseyerek eklerdi. Geçti artık, hemen söyleyecektin." Babam da bu ikinci dünyada yaşıyor olabilir miydi? Hayal kurmak sözüyle çoktan meşrulaştırılmış olduğunu ancak yıllar sonra anlayacağım o işi o sıralarda yalnızca benim kafamın bir tuhaflığı diye düşünmem ne kadar doğruydu. Aklım yalnızca babamın söylediği şeyin telaşına kapıldığı için değil, huzursuz edici şeyleri iyi niyetle unutma yeteneğim olduğu için de bu soruyu kendime sormadan geçiştirirdim. Hayal kurmayı yalnızca kendi tuhaflığım diye algılayıp aklımdan geçenleri saklamamın bir başka nedeni de bu ikinci dünyanın bana hiçbir geri dönüş zorluğu çıkarmamasıydı. Babaannemle karşılıklı otururken perdeler arasından odanın içine tıpkı geceleri boğaz vapurlarının meraklı projektör ışıkları gibi vuran güneş ışığına gözlerimi dikip kirpiklerimi kırpıştırırsam nasıl bir anda gözümün önünden tam istediğim gibi kırmızı uzay gemileri geçmeye başlarsa, aynı şekilde istediğim hayali istediğim gibi kurar, sonra odadan çıkarken lambayı kapatan biri gibi, "Işıkları söndür," çocukluğumda en çok duyduğum sözlerden biridir. hayali kapatıp huzurla normal dünyaya geri dönebilirdim. Napolyon olduğunu sürekli düşlemekten hoşlanan adamla kendini Napolyon sanan adam arasındaki fark, mutlu hayalci ile mutsuz şizofren arasındaki farktır. Bir başka dünya hayal etmeden, bir başka kimliğe bürünmeden yaşayamayan şizofrenik kişiyi çok iyi anlarım ama ikinci aleme esir olduğu, geri dönebileceği mutlu ve sağlam bir asıl dünyası olmadığı için şizofrenlere acır ve onları gizlice küçümserim. Beni ikinci aleme koşturan ya da İstanbul'da bir başka evde bir başka Orhan olduğunu, onun yerine geçebileceğimi bana düşündürten şey hayatın, müze evin salon ve koridorlarının, halılarının, halılardan nefret ederim ve matematikle bulmacaya meraklı pozitivist erkekler kalabalığının çok sıkıcı olması, maneviyatsızlık, sevgisizlik, resimsizlik ve edebiyatsızlık, masalsızlık belirtilerinin fazla olması. Yaşlandıkça bunu inkar ettiler ve evin tıkış tıkış eşya dolu, karanlık ve kasvetli bir yer olmasıydı. Kendi mutsuzluğum değil. Çünkü çocukluğumda özellikle okula başlamadan önceki 2 yıl boyunca kendimi çok mutlu hissederdim. Alaycılıkla söyleyeyim, yalnız aile içinde, eş dost arasında değil, herkes tarafından çok şirin, sevimli bulunan, bol bol öpülüp kucaktan kucağa gezen akıllı uslu bir çocuktum. Öpücükler, övgüler, tatlı sözler ve manavın bedava verdiği elmayla yıkamadan yeme derdi hemen annem. Kuru kahvecinin hediye ettiği kuru incir, yemekten sonra yersin derdi annem, adama kibar bir gülümseme yollarken ve sokakta rastladığımız hısım teyzenin verdiği şeker, teşekkür et derdi annem. Başka pek çok şey gibi bana aklımdaki ikinci alemin korkunçluğunu, tuhaflığını, uygunsuzluğunu kendime saklamam gerektiğini hissettiriyordu. Çocukluktan şikayetim, duvarların ötesini görememek, pencereden bakınca sokağı, hatta karşı apartmanı değil, yalnızca göğsünü seyredebilmek, karakolun hemen karşısındaki pis kokulu kasaba, bir süre sonra pis kokusunu unutur ama serin sokağa çıkınca gene hatırlardım. Annemle gittiğimizde adamın her biri bacağım uzunluğundaki bıçaklarıyla tahta tezgahın üzerinde eti kesişini seyredememek, dondurma kutularının içlerini, tezgahların, masaların üzerlerini görememek ve asansörün ve kapının düğmelerine uzanamamakla ilgiliydi. Sokakta bir küçük trafik kazası olduğunda ya da birdenbire atlı polislerin geçtiğini gördüğümde bir yetişkin önümde durur, olup bitenin yarısını kaçırırdım. Babamın çok erken yaşta bizi götürdüğü futbol maçlarında tehlikeli bir pozisyon birden belirince önümüzdeki sıradaki herkes bir anda ayağa kalkar, gollerin nasıl atıldığını göremezdim. Ama maçlarda dikkatim topta değil, babamın bize aldığı peynirli pidelerde, kaşarlı tostlarda, yaldızlı kağıda sarılmış çikolatalarda olduğu için ağabeyim kadar dertlenmezdim bundan. En nefret ettiğim şey maç çıkışlarında birbirlerini ite ite ilerleyen tıkış tıkış erkekler kalabalığının bacakları arasında sıkışıp hapsolmak, burada nefes alamazken bütün dünyayı buruşuk pantolonlar ve çamurlu ayakkabılardan yapılmış karanlık ve havasız bir erkek bacakları ormanı olarak görmekti. Annem gibi güzel kadınlar dışında yetişkinleri öyle çok fazla sevdiğimi de söyleyemem. Çirkin, kıllı ve kabaydılar. Fazla hantal, fazla ağır ve fazla gerçekçiydiler. Dünyanın içinde gizli bir ikinci dünya olduğunu bir zamanlar görmüşler ama hayret etme ve hayal etme yeteneklerini kaybetmişlerdi. Beni sevimli bulmaları, ne kadar şirin olduğumu hep söylemeleri, beni görünce tatlılıkla gülümsemeleri, beni hediyelerle şımartmaları hoşuma giderdi ama İkide bir öpmelerinden rahatsız olurdum. Nefeslerindeki sigara ya da ağır parfüm kokusu beni iter, yüzlerindeki tüyler, sakallar batardı. erkeklerin parmaklarının üst kısmındaki, boyunlarındaki tüylerden ve kulaklarından, burunlarının içinden fışkıran kıllardan hoşlanmaz, onların daha kötü, daha bayağı yaratıklar olduğunu düşünürdüm. Bütün bu şikayetler konuyu ev dışındaki hayata, sokaklara ve İstanbul'a getiriyor. 4. Bölüm. Yıkılan Paşa Konaklarının Hüznü. Sokakların Keşfi. Pamuk Apartmanı, Nişantaşı'nda bir zamanlar büyük bir paşa konağının bahçesi olan geniş arazinin kenarına inşa edilmişti. Nişantaşı semti adını 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başında reformcu ve batılılaşmacı padişahların 3. Selim ve 2. Mahmut, spor olsun, keyif olsun diye boş tepelere nişanladıkları okların düştüğü, bazen de tüfekle vurdukları boş testilerin kırıldığı yeri işaretlemek için dikilen, üzerinde de olayı anlatan bir iki mısra yazılan taşlardan alıyordu. Osmanlı padişahları batılı konfor, değişiklik fikri ve verem korkusuyla Topkapı Sarayı'nı terk edip Dolmabahçe ve Yıldız'a yaptırdıkları yeni saraylara yerleşince buralara yakın olan Nişantaşı tepesinde vezirler, başvezirler, şehzadeler büyük ahşap konaklar inşa ettirdiler. İlkokula Şehzade Yusuf İzzettin Paşa Konağı'nda yani Işık Lisesi'nde başlamış, Sadrazam Halil Rıfat Paşa Konağı'nda yani Şişli Terakki'de devam etmiştim. Bu iki konakta ben oralarda okurken, bahçede futbol oynarken yanıp yıkıldılar. Karşımızdaki apartman Mabeyinci Faik Bey Konağı'nın yıkıntıları üzerine yapılmıştı. Çevredeki sağlam tek eski konak 19. yüzyılın sonunda yapılan, bir zamanların baş vezirlerinin oturduğu ve Osmanlı Devleti yıkılıp başkent Ankara'ya taşınınca da valilere kısmet olan kâgir yapıydı. Çiçek aşısı olmak için bir başka Osmanlı paşasının artık kaymakamlık olarak kullanılan konağına giderdim. Bir zamanlar Osmanlı Devleti'nin batılı misafirlerinin ağırlandığı hariciye konağı, Abdülhamit'in kızlarının konakları ya da yanık, yıkık konak kalıntıları, tuğla duvarlar, cam kırıkları, bir iki devrik merdiven basamağı ve eğrelti otlarıyla incir ağaçlarından oluşan ve bende hala derin bir hüzün ve çocukluk fikri uyandıran bir kıvam, apartman binaları tarafından daha bütünüyle yok edilmemişti. Teşvikiye Caddesi üzerindeki bizim apartmanın arka pencerelerinin baktığı bahçedeki servi ve ıhlamur ağaçlarının arasında yıkıntıları duran konak, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kısa bir süre başvezirlik yapan Tunuslu Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmıştı. Kafkas doğumlu bir Çerkez olan Paşa, Flaubert'in İstanbul'a yerleşip kendime bir köle satın almak isterim diye yazmasından 10 yıl önce 1830'larda çocukken bir köle olarak İstanbul'a, oradan da Tunus valisine satılmış, gençliğini Fransa'da geçirip Arap dili ve kültürüyle büyümüş, Tunus'ta orduya katılıp hızla yükselmiş, komutanlık, valilik, diplomatlık, mali uzmanlık gibi en üst düzey görevlerde bulunup hayatının sonunda Paris'e yerleşmişti. Paşa'yı 60 yaşına doğru Abdülhamit, gene Tunuslu olan Şeyh Zafiri'nin tavsiyesiyle İstanbul'a çağırmış, kısa süre mali işlerin başında tuttuktan sonra başvezir yapmıştı. Borç içindeki ülkeyi kurtarsın diye artık bir parçası olduğu bir batı ülkesinden reform hayalleriyle çağrılan kurtarıcı, maliyeci yöneticilerin Türkiye'deki ve fakir ülkelerdeki ilk büyük örneklerinden olan Paşa'ya, tıpkı daha sonraki benzerleri gibi, yeterince Osmanlı, yerli, Türk olmadığı, artık bir batılı kafasına sahip olduğu için büyük umutlar bağlandı ve aynı nedenlerle de, yani yeterince Türk ve yerli olmadığı için de yerin dibine batırıldı. Dedikodulara göre Tunuslu Hayrettin Paşa saraydaki görüşmeleri dönüşünde bindiği at arabasında Arapça not ediyor, sonra Fransız katibine Fransızca yazdırıyordu. Muhaliflerinin çıkardığı yeterince Türkçe bilmediği söylentileri ve gizli amacının bir Arap devleti kurmak olduğu yolundaki bir jurnal üzerine Abdülhamit gerçeklik payı düşük olduğunu hissettiği ihbarları da ciddiye alırdı. Başvezirlikten uzaklaştırıldı. Gözden düşmüş bir Osmanlı sadrazamının çok sevdiği Fransa'ya dönmesi sakıncalı olduğundan hayatının geri kalanında kışın daha sonra bizim bahçesine bir apartman dikeceğimiz konakta, yazın Boğaz kıyısında, Kuru Çeşme'deki yalısında hüzünle yarı hapis hayatı geçirip Abdülhamit'e raporlar yazıp Fransızca hatıralarını kaleme aldı. Türkçesi ancak 80 yıl sonra yayımlanan ve Paşa'da mizah duygusundan çok görev duygusu olduğunu kanıtlayan bu hatıraları oğullarına ithaf etti. 20 yıl sonra bu oğullardan biri Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikaste karıştığı gerekçesiyle idam edildiğinde konak zaten Abdülhamit tarafından çoktan satın alınıp kızı Şadiye Sultan'a hediye edilmişti bile. Her biri deli bir şehzade, afyonkeş bir saraylı, tavan arasına kilitlenen bir evlat, ihanete uğramış bir padişah kızı, sürgüne yollanmış ya da vurulmuş bir paşanın hikayesiyle ve Osmanlı Devleti'nin çürüyüp dağılıp gitmesiyle aklımızda özdeşleşen bu yanık ve yıkık konaklar bizim apartmanda sessizlikle geçiştirilirdi. Bizler Nişantaşı'na 1930'larda bütün bu Osmanlı paşaları, şehzadeleri, yüksek memurları Cumhuriyet'le birlikte tasfiye edildikten sonra ve saray yavrusu konaklar bakımsızlıktan boşalmaya, yanıp yıkılmaya başladığı zamanlarda gelmiştik. Öte yandan bu ölen kültürün, batan imparatorluğun hüznü her yerdeydi. Batılılaşma çabası modernleşme isteğinden çok yıkılan imparatorluktan kalan keder verici, acıklı hatıralarla yüklü eşyalardan kurtulma telaşı gibi gelmiştir bana. Tıpkı birden ölüveren güzel bir sevgilinin yıkıcı anısından kurtulmak için elbiselerinin, takılarının, eşya ve fotoğraflarının telaşla atılması gibi. Yerine güçlü, kuvvetli, yeni bir şey, batılı ya da yerli, modern bir dünya kurulamadığı için bütün bu çaba daha çok geçmişi unutmaya yaradı. Konakların yakılıp yıkılmasına, kültürün basitleştirilip güdükleştirilmesine, ev içlerinin yaşanmamış bir kültürün müzeleri gibi düzenlenmesine yol açtı. Yıllar sonra ağır ağır benim içime işleyecek bütün bu tuhaflığı ve hüznü, çocukluğumda bir sıkıntı ve kasvet olarak yaşadım. Şehrin içine gömüldüğü ve bir türlü çıkamadığı hüzün duygusu, tıpkı babaannemin farkında olmadan terliğinin ucuyla tempo tuttuğu Alaturka müziği dinlerken, kimi zaman hissettiğim gibi ölümcül bir sıkıntıya kapılmak istemiyorsam, hayal kurmam gerektiğini hatırlatırdı bana. Hüzün ve sıkıntıya kapılmadan yaşamanın bir ikinci yolu da annemle sokaklara çıkmaktı. Çocukları parklara, bahçelere, hava alsınlar diye bir yerlere götürmek gibi bir alışkanlık olmadığı için sokağa çıkarıldığım bu günlerin benim için özel bir önemi olurdu. "Yarın ben sokağa çıkacağım," derdim halamın benden 3 yaş küçük oğluna gururla. Yuvarlak merdivenlerden döne döne inilir, büyük bir çoğunluğu yer altında olan kapıcı dairesinin kapıya bakan, eve giren çıkanlar denetlensin diye küçük penceresinin önünde kılık kıyafetim, düğmelerim son bir kere daha gözden geçirilir ve sokağa çıkınca da sokak diye mırıldanırdım hayranlıkla. Güneş, temiz hava, ışık. Ev bazen o kadar karanlık olurdu ki yaz günü perdeler açıldığında olduğu gibi sokağa çıkınca ışıktan gözlerim kamaşırdı. İlk anda kaldırımlarda yürümek çok hoşuma giderdi. Annem elimi tutarken dükkan vitrinlerine dikkatle bakardım. Çiçekçinin buğulanmış camları arkasındaki siklemenleri uzun burunlu renkli kurtlara benzetir, ayakkabıcının vitrinindeki uçan topuklu ayakkabının gizli iplerini izler, kırtasiyecinin vitrininde ağabeyimin sınıf bilgisi ders kitabının aynasının sergilendiğini görünce sokakların verdiği ilk bilginin başkalarının da bizim apartmandakine benzer hayatları olduğuna ilişkin bir ipucu olduğunu sezerdim. Ağabeyimin gittiği ve benim de bir sene sonra başlayacağım ilkokul, herkesin cenazesinin kalktığı Teşvikiye Camii'ne bitişikti. Ağabeyim evde, öğretmenim, öğretmenim diye hevesle sözünü ettiği için tıpkı insanın bir dadısı olması gibi her öğrencinin de bir kişisel öğretmeni var sanıyordum. Ertesi yıl aynı okula başladığımda tıkış tıkış bir sınıfta 32 kişiye bir öğretmen düştüğünü görmek, evin rahatlığından ve annemden uzak kalmanın hüznüne, kalabalık içinde bir virgül olmanın hayal kırıklığını da eklemişti. Arada bir uğradığımız ve tıpkı çiçekçi gibi buhar kokan bir başka yer, babamın gömleklerinin kolalanıp ütülendiği kolacıydı. Annem iş bankasına girince nedenini önce hiç söylemedim ama 6 basamak merdiveni çıkıp vezneye onun yanına gidemezdim. Çünkü ahşap basamaklar arasındaki boşluklardan kayıp düşüvereceğim takılırdı aklıma. "Niye gelmiyorsun buraya?" diye seslenirdi annem yukarıdan, vezne kuyruğunda beklerken. Cevap vermez, derdini anlatamama ve tuhaf bulunma telaşıyla bir süre kendimi bir başkası sanır, annemi arada bir yoklayarak hayaller arasında dolanırdım. Burası bir saraydı ya da bir kuyunun dibi. Osman Bey Harbiye tarafına yürümüşsek, köşedeki mobil benzincinin bütün bir apartmanın yan cephesini kaplayan uçan atı bu hayallere karışırdı. Atların, kurtların, korkunç yaratıkların ağızları, burunları aklımda kalır, oradaki bir delikten düşüp kaybolacağımı sanırdım. Bir yandan naylon çorap yamayan, bir yandan düğme, kemer satan yaşlıca bir Rum kadın vardı. Lake bir çekmeceden mücevher gibi tek tek çıkardığı köy yumurtalarını çok özel şeylermiş gibi satardı. Onun dükkanındaki küçük akvaryumda ağır ağır salınan kırmızı balıklar cama yasladığım parmağımı yemek için küçük ama korkutucu ağızlarını kararlılık ve hoşuma giden bir aptallıkla oynatırlardı. Yol boyunca uğradığımız bir başka dükkan, Yakup ile Vasil'in işlettikleri küçük tütüncü, dergici ve kırtasiyeci dükkanıydı. Ama o kadar küçüktü ki burası çoğu zaman içeri giremez sıkışırdık. Tıpkı bir zamanlar Latin Amerika'da Araplara Türk denildiği gibi İstanbul'da bir avuç zenciye Arap dendiği için Arap'ın dükkanı diye anılan kuru kahvecinin dükkanındaki kayışlı koskoca kahve öğütme makinesi gürültüyle tıpkı evdeki çamaşır makinesi gibi sarsıla sarsıla çalışmaya başlayınca biraz uzaklaşır, Arap'ın da korkaklığıma sevgiyle gülümsediğini hissederdim. Daha sonraki yıllarda her biri modalar, geçici heyecanlar ile tek tek kapanan, yerine başkaları açılıp yeniden kapanan bu dükkanların 40 yıllık tarihini ağabeyimle geçmişe özlemden çok hafıza tamirini yapar gibi sayıp dökerdik. Akşam kız lisesinin karşısındaki dükkan derdi mesela birimiz. Bir Rum adamın pastanesi, 2 çiçekçi, 3 çantacı, 4 saatçi, 5 bir ara spor toto bayisi oldu, 6 resim galerisi ve kitapçı, 7 eczane. 50 yıldır aynı yerde duran Alaaddin'in küçük tütüncü, oyuncakçı, gazeteci, kırtasiyeci dükkanının mağaraya benzer karanlığına girmeden önce planladığım gibi annemden bana bir düdük ya da birkaç bilya ya da bir boyama kitabı ya da yoyo almasını isterdim. Hediye annemin çantasına girer girmez eve dönme isteği içimde kıpırdanmaya başlardı. Parka kadar yürüyelim derdi annem. Birdenbire bacaklarımda, bütün gövdemde tuhaf bir ağrı başlar, isteksizlik gövdemden ruhuma yayılırdı. Yıllar sonra aynı yaşlardaki kızımı aynı sokaklarda yürüyüşe çıkardıktan ve onun da aynı şikayetleri ettiğini işittikten ve bir doktorla da konuştuktan sonra ırsi yorgunluk ve sıkıntının bacaklardaki büyüme ağrısıyla sıradan yorgunluk arası bir şey olduğuna kendimi inandırmaya çalışmıştım. Yorgunluk ve sıkıntı içime iyice yerleşmeye başlayınca bütün sokaklar, artık bakmak istemediğim vitrinler yavaş yavaş rengini kaybeder, şehri siyah beyaz bir yer olarak görmeye başlardım. Anne kucak. Maçka'ya kadar yürüyelim derdi annem. Tramvaya bineriz. 1914'ten beri bizim sokaktan geçen Maçka'yı, Nişantaşı'nı, Taksim Meydanı'na, tüneli, Galata Köprüsü'ne, şehrin bana o zamanlar başka bir ülke gibi gelen, yoksul, eskimiş ve tarihi köşelerine ulaştıran tramvayı severdim. Erkenden yattığım geceler kulağıma hüzünlü bir müzik gibi gelen iniltisini, ahşap kaplı içini, şoför mahalli ile yolcu koltukları arasındaki sürgülü kapının çivit mavisi camını ve son durakta biz annemle kalkış saatini beklerken demir manivelalarla oynamama izin veren sürücüsünü. Dönüş yolunda sokaklar, apartmanlar, hatta ağaçlar bile siyah beyazmış gibi gelirdi bana.